Ayrım 3, sayfa 38. Ses geçirmez bir camla odadan ayrılmış olan yüksekçe bir masada oturan, gözlükleri kalın camlı, orta yaşlı kütüphane memuru kadın devamlı olarak okuyanları göz altında tutuyordu. Bir gün durmadan benden yana baktıktan sonra telefon uzandı. Kalbim deli gibi çarpmaya başlamıştı. Eğer binbaşı partiye haber vermişse ve güvenlik görevlileri de yarattığım o 4 kişiden birini görmek isterse işim bitikti. Ben orada oturup okurken iç güvenlik görevlileri beni tutuklamak için dışarıda toplanıyorlardı belki de. Elimi cebime sokup siyanür tabletini yokladım. Endişe içinde bir saat bekledikten sonra kütüphaneden dışarı çıktım. Beni durduramamadı ve anladığıma göre peşime de kimse takılmadı. O an için güvence içindeydim demek. Hafta sonuna doğru akademinin posta merkezindeki bir görevli, resmi, gizli damgalı ve yarattığım akademi üyelerinden bir adına gelmiş olan küçük bir paket verdi bana. Paketi karanlık odada açtığımda bölgesel büro tarafından tanzim edilmiş yepyeni pasaport karşımdaydı. Sayfaları ağır ağır çevirirken fotoğrafımla göz göze geldim. İlişikteki mektupta binbaşı pasaportun gönderilmesine geç kalındığı için özür diliyordu. Hemen Ulusal Devlet Bankası'na gidiş geliş uçak bileti için başvurdum. Başvuru kağıdının altına Devlet Bankası'nca istenen tüm belgelerin listesini yaptım ve almama olanak bulunmayanların yerine akademideki durumum ve araştırmamın önemini belirten uydurduğum akademi üyelerince yazılmış mektupları ekledim. Akademi görevlisi olarak Devlet Bankası'nın yurt dışı gezi bölümünün müdür yardımcısıyla özel görüşme isteğinde bulunabilirdim. Randevu için başvurmamdan kısa bir süre sonra resmi başvuru formu, pasaport ve öteki gerekli belgelerle müdür yardımcısının bürosuna çağrıldım. Her biri çalışma masaları, dosya dolapları ve koşan görevlilerle dolu, geniş kısımlara ayrılmış büyük bir salona girdim. Bir görevliye müdür yardımcısının masasını sorduğumda kendisini görmek için uzun bir sıra halinde bekleyen devlet memurlarına katılmamı söyledi. Sonunda sıram geldiğinde akademi kimlik kartımı uzatarak kendimi tanıttım. Yuvarlak yüzlü, kalın enseli ve orta yaşlı bir adam olan müdür yardımcısı saklamaya gerek duymadığı bir kayıtsızlıkla belgelerimi istedi. Başvuru kağıdı ile birlikte öteki belgeleri ve pasaportu masanın üzerine bıraktım. Belgeleri bir kenara iterek pasaportu iki parmağının ucuyla tutup alaylı bir sesle "Bu turist pasaportu ile azizim yoldaş, yol paranızı verecek zengin bir yakınınız olması gerekir," dedi. "Fakat başvuru kağıdından anladığıma göre siz devleti zengin bir yakın olarak görüyorsunuz. Resmi akademi pasaportunuz nerede?" Devlete karşı ağır bir suç işlemekle itham edilmiş gibi birdenbire sinirlenmiş göründüm. Huzursuzlandığımı görünce omuzlarını silkip aynı alaycı sesle devam etti. "Gökyüzündeki o çiçek bahçesinde alçaktan uçan siz bütün kelebekler." Yüzünü buruşturup tiksintiyle sırıttı. "Çok unutkansınız." Derin derin içimi çektim. "Gereken bütün belgeleri verdim size. Davranışınızı kınıyor, kullandığınız kelimeleri size yakıştıramıyorum, yoldaş." Sesimi yükselttim. "Ben bir kelebek değil, akademide görevli bir bilim adamıyım. O çiçek bahçesinde çalışan sınıfın ve ona yol gösteren gözü pek partinin bilimsel rehberidir. Benzi kül gibi olan adam ayağa kalkmak istediyse de yerine çöktü. Başkalarını yardıma çağırmak istermişçesine gözlerini salonda gezdirdi. Büroda herkes donup kalmıştı. Sırada bekleyen ve sözlerimi duyan birkaç resmi görevli aralarında konuşmayı kesmişlerdi. "Fakat ben o anlamda söylemedim," diye mırıldandı müdür yardımcısı. "Ben sadece..." Bu kez sesimi daha da yükselterek sözünü kestim. "Bu sözlerinizle akademiye ve aralarında bulunduğumu gururla belirttiğim kendilerine akademi adamış görevlileri hakaret ettiniz, yoldaş. İkimizin de kurumları temsil ettiğimizi hatırlatmama izin verin, yoldaş. Önemli olan kurumlardır, bizler değil." Pasaportumu çekip başvuru belgesini önüne ittim. "Bu belge öteki gibi akademi tarafından Devlet Bankası için hazırlanmıştır. Bunu size veren akademi görevlisi olarak bana belgeyi aldığınıza dair bir kağıt vermeniz gerekir. Bir makbuz rica edebilir miyim?" diyerek dikkatini başka yöne çekmek istedim. Bu tatsız duruma son vermeye can atan müdür yardımcısı titreyen ellerle belgeye uzandı. Ve okumadan ikinci nüshanın altını imzaladı. Benim kadar o da benden kurtulmak istiyordu. Ve imzaladığı kağıdı hemen bana uzattı. İmzasına bir göz attıktan sonra şöyle konuştum. "Bu yeterli değil. Gizli devlet belgelerine ait yürürlükteki yönetmeliğe göre adınızı, görevinizi ve belgenin teslim alındığı tarih ve saati okunabilir şekilde yazmanız gerekir. Bu işlemler güvenlik için yapılır, yoldaş. Doğrusu bunlardan habersiz görünmeniz beni şaşırttı." Adam kendini zor tutuyordu. Yüz ve boynundaki damarlar kabarmış, rengi atmıştı. Burnunu çekerek damgayı bastı ve titreyen eliyle pasaportu ve kimlik kartını bana doğru itti. Sakin bir tavırla belgelerimi alıp sinirleri gerilmiş olan görevlilerin ve beni görmezliğe gelen fakat işlerinden haklı buldukları anlaşılan sıradaki devlet memurlarının önünden geçerek kapıya doğru yürüdüm. Durup arkama baktığımda müdür yardımcısının kağıtları öfkeyle dosya yazılan bir kutuya attığını gördüm. Aşağı inerken asansörcüye dış geziler bölümündeki kızıl saçlı kadının adını nedir diye sordum. Kendisiyle az önce görüştüm ama adını unutmuşum. Adam yan gözle baktı bana. Hoşunuza mı gitti? Kendisine bakmaktan söylediklerini dinleyemediğime göre nedeni budur belki. Omuzlarını silkti. Adını veremem size. Yasalara aykırıdır yoldaş. Verdiğim bahşişi hemen cebine indirerek kadının adını söyledi. Dışarı çıkınca bir genel telefondan dış geziler bölümünü arayarak kadını istedim. Karşılık verdiğinde akademideki resmi görevimi ve bankanın yanındaki devlet deneme sanat galerisinde fotoğraflarımın sergilendiğini bildirerek kendimi tanıttım. Kendisini bankada gördüğümü ve işten sonra bir kahvede buluşmak istediğimi söyledim. Durakladığında sadece ikimizi ilgilendiren bir iş konusunda görüşmek istediğimi hemen belirttim. Geldiğinde sinirli görünüyordu ama son günlerde çektiğim fotoğrafları gösterirken sakinleşti. Dışarıda yağan mevsimin ilk karına bakarak, akademi beni araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderiyor dedim. Ben de gitmek isterim ama biraz kayak yapmadan böyle bir geziye çıkmak hoşuma gitmiyor. Noel'i her zaman dağlarda geçiririm de. Kuşkuyla ne yapmamı istiyorsunuz diye sordu. Bilet için gerekli olan başvuru belgesi çalıştığınız bölüme akademi tarafından gönderildi. Kağıdı bir başka dosyanın içine yanlışlıkla koyarsanız gezim ertelenebilir. Herkes yanlışlık yapabilir. Dosyam Aralık ayındaki isteklerin arasında ama yanlışlıkla Mart ve Haziran ayındakilerin arasına karışabilir. Cebimden bir zarf çıkardım. Bunun içinde 2 saniyelik dalgınlığınızın ödülü var. Güzel bir kayak merkezinde 1. sınıf bir otelde parası önceden ödenmiş 2 haftalık Noel tatili. Zarfı açıp içindekilere baktı ve renkli broşürü inceledi. Şimdiye dek hiç daha gitmemiştim. İşte şimdi olanak buldunuz. Bir süre ikimiz de pencereden dışarısını seyrettik. Sert kış rüzgarları karları dört bir yana savuruyordu. Kadın bana döndü. Zarfı kaybetmeden alayım bari. Bugünlerde öylesine dalgınım ki. Gülerek zarfı çantasına koydu ve paltosuna uzandı. Onu kapıya kadar geçirdikten sonra masaya dönüp dışarıya baktım. Rüzgara karşı koymaya çalışarak adımlarını sıklaştırıyor ve her adım atışında düşecek gibi oluyordu. Dağda kaymayı denemesini söylemeyi unutmuştum ona. Ertesi gün akademiye telefon ederek tatili sabırsızlıkla beklediğini söyledi ve her gün biraz daha dalgınlaştığını da ekledi. Birkaç dakika önce üzerinde çalıştığı bir başvuru belgesini nereye koyduğunu hatırlayamıyordu bir türlü. Telefonu kapatır kapatmaz bütün araştırma görevlerini yöneten ve görevliler arasında yapılan tüm değişiklikleri onaylayan akademi direktöründen bir randevu istedim. Direktör tecrübeli bir bürokrat olduğundan parti tarafından seçilmişti. Aylıkları ile atamaları bu adama bağlı olan akademi araştırma görevlilerinin çoğu, direktörün gerekli bir eğitimden geçmemiş olmasına karşı duydukları hoşnutsuzluğu gizlemez, davranışları ve konuşmasıyla alay ederlerdi. Danışmadaki görevli, beni bütün kentte kuş bakışı gören geniş pencereli bekleme odasına aldı. Az sonra asker üniformasına benzeyen bir etek, bluz giymiş genç bir kadın olan direktörün özel sekreteri gelerek içeri götürdü. 2 yıl önce işe alındığımda gördüğüm direktör beni iştenlikle karşıladı. "Hoş geldin yoldaş, otur," diyerek bir sandalye gösterdi. Genç bilim adamımızla karşılıklı konuşmak zevkini her zaman tadamıyorum. Üstü 4 telefon ve füze modelleriyle dolu koskoca çalışma masasının ardında oldukça çelimsiz görünen kısa boylu zayıf bir adamdı. "Bir Havana Prosu ister misin? Ya da Amerikan sigarası?" "Hayır sağ olun, sigara içmem." "İyi, ben de içmem. Konya ne dersin? Napolyon Konya'na?" "Sağ olun yoldaş direktör ama içki de içmem." "Akıllısın, ben de içmem. Öyleyse kahve. Brezilya kahvesi mis kokuludur." "Fazla sert gelir bana, teşekkür ederim." "Ben de hiç tatmadım. Ya çaya ne dersin? Çin çayı, güzel kokuludur." "Memnuniyetle, sağ olun." Masanın altındaki düğmelerden birine basarak sekreterini çağırdı. Birkaç dakika sonra çaylar gelmişti bile. Bir iş arkadaşım ihbar etmek için geldiğimi sanmış olacak ki, çaylarımızı yudumlarken akademi hakkında ağzından laf almaya çalıştı ve enstitüde doktorama kim yanında yaptığımı sordu. O günlerde ikisi de yurt dışında bulunan 2 profesörün adlarını verdim. Sekreterim randevu isterken acil bir durumdan söz ettiğini anlattı bana. "Evet yoldaş direktör, sadece beni değil, akademiyi de ilgilendiren acil bir durum. Neymiş? Belki de bilirsiniz yoldaş direktör. Araştırma projemi Batı'da tamamlamak için yurt dışına gönderilmek üzereyim. Hatta resmi akademi pasaportumu da aldım. İyi iyi. Sınırın ötesindeki politik müttefiklerimizin kıçını yeteri kadar yaladık. Artık senin ve öteki bütün genç çocukların gerçek düşmanımızı tanımanızın ve gelecekteki savaşlara hazırlanmanızın zamanı geldi. Ne zaman gitmen gerekiyor? Fincanımı yeniden doldurmak için bana doğru uzandı. Buna cevap veremeyeceğim, yoldaş direktör. Dün dış geziler bölümü müdür yardımcısını görmek üzere Devlet Bankası'na gitmiştim. Gidiş geliş uçak biletim verileceğini sanıyordum. Çantamı açtım. Bu, dün bankadaki müdür yardımcısına verdiğim akademinin adımı hazırladığı başvuru belgesinin bir kopyası. Kağıdı önüne koyarak ince bir hareketle sayfanın altında yazılı olan eklerin listesini gösterdim. Bildiğiniz gibi, yoldaş direktör, bir başvuru talebinin akademi tarafından onaylanması için gerekli tüm belgelerin sunulması ve asıllarının incelenmesi gerekir. Direktör listeyi dikkatle inceledi. Sen gerekli bütün bilgiyi bankaya vermişsin. Sorun nedir? Huzursuzlanmış görünmek için yutkundum. Gömleğimin yakasını çekiştirip boynumu ve omuzlarımı oynattım. Müdür yardımcısına başvuru belgesiyle eklerini verdiğimde benim, onun sarf ettiği sözleri tekrarlamam gerekiyor. Yoldaş, gökyüzündeki o çiçek bahçesinde alçaktan uçan bir kelebek olduğumu söyledi. Aynen bu kelimeleri kullandı direktör yoldaş. Direktör dişlerini sıktı. Gökyüzündeki çiçek bahçesi. Böyle söylediğine emin misin yoldaş? Diye sorarken gözlerimin içine bakıyordu. Eminim yoldaş. Salonda bulunanların tümünün duyması için yüksek sesle sözlerini tekrar ederek karşılık verdim. İyi, ne dedi? Öfkemi gizlemeye çalışır gibi yaparak özür dilemedi dedim. Hiçbir şey yapmadı yoldaş. Sadece belgelerimi çöp sepetine attı. Direktör başvuru belgesini alarak eklerin listesini inceledi. İnanamıyormuşçasına. Demek belgelerin asıllarını çöp sepetine attı ha dedi. Evet yoldaş direktör. Durumun ciddiliğini belirtmek amacıyla bir süre sustuktan sonra fakat isteğim üzerine müdür yardımcısı yoldaş başvuru belgesiyle eklerini aldığına dair imza verdi diye devam etti. Direktör sayfanın altındaki imza ve damgaya dikkatle baktı. Öfkeyle gerçekten imza atmış diyerek masanın üstüne bir yumruk indirdi. Hemen şimdi yola koyarız bu işi derken telefonlardan birine uzandığında dışarı çıkmak üzere ayağa kalktım. Kal burada, buna tanık olmanı istiyorum. Bir düğmeye bastığında içeriye kır saçlı yaşlıca bir kadın girdi. Devlet Bankası'nın dış geziler bölümündeki müdür yardımcısını bulun bana ve kimin aradığını da söylemeyin. Kadın başını sallayarak hızla dışarı çıktı. Telefon az sonra çaldı. Müdür yardımcısı yoldaşla mı görüşüyorum? Gülerek bana baktı. Benim kim olduğumu bilmiyorsun değil mi yoldaş? Pekala, sana kendimi tanıtayım. Ben ülkemizdeki en yüksek çiçek bahçesini yöneten yüksekten uçan kelebeğim yoldaş. İşte o kelebek benim. Eğer camdan dışarı bakarsan gökyüzündeki büromu görebilirsin. Bir kelebek. Evet bir kelebek dedim. Alo, alo. Ahizeyi kulağından çekip kırmak istercesine baktıktan sonra hızla yerine koydu ve sekreterini çağırdı. Kapattı. Hemen onu bul ve bu kez kimin aradığını söyle diye bağırdı. Telefon yeniden çaldığında Ahize'yi hırsla kaldırdı. Müdür yardımcısı yoldaş, senin yerinde olsam yeniden telefonu kapatmadan önce altıma kaçırırdım. Önümde akademi tarafından hazırlanmış bir başvuru belgesiyle dün aldığın gerekli belgelerin listesinin kopyası var. Yaptığından memnun bana bakıp güldü. Nereden mi biliyorum? Çünkü aldığına dair imza vermişsin. Şimdi konuşurken önümdeki kağıda da bakıyor ve imzanı belgelerin masana geldiği tarih ve hatta saati bile okuyorum. Akademiden başvuran kişinin adını da vereyim. Adımın harflerini teker teker sıraladıktan sonra müdür yardımcısına da tekrarlattı. Sabırsızlıkla, "Pekala, beklerim," diye söylendi. Ahize'yi eliyle kapatarak bana döndü. "Ne zaman yurt dışına gitmen isteniyor?" "Birkaç gün içinde yoldaş ama bu gecikme..." "Gecikme olmayacak. Ne zaman istersem bu herifi daracık çiçek bahçesi bir hücrede uçuşan bir kelebek yapabilirim." Yaptığı şaka ikimiz de güldük. Dakikalar geçiyordu. Diyafonun düğmesine basarak başka bir hattan ara onu ve beklediğimi söyle diye sekreterine seslendi. Telefon üçüncü kez çaldı. Ah demek hala buralardasın. Düşman tarafına sığındığını sanmıştım. Dosyayı buldun mu? Verilen cevabı dinledikten sonra bulamıyoruz da ne demek diye haykırdı. Bulamıyoruz dediğin dosya şimdi karşımda oturan ve imzana bakan başarılı ve genç bir bilim adamına aittir yoldaş. Durdu. Ne dedin? Dosyayı mı kaybettiniz? Diye kükredi. Hayır bekleyemem. Belgeleri aldığını biliyoruz. Çünkü aldığını resmen teyit etmişsin. Acaba yardımcı müdür yoldaş diye bağırırken müdür yardımcısının unvanını bilerek ters söylemişti. Acaba kağıtları çöp sepetine mi attın? Olamaz mı? Öyleyse şimdi ben de imzaladığın kağıdı çiçek bahçemden biriyle senin inine gönderirim. Bir saat içinde devlet hava yollarından bilet alabilmek için gereken belge hazırlayacaksınız. Başvuran kişi gelip oradan alacak. Yönetmeliklere uyacaksın bu kez. Hem de resmi talepleri nasıl titizlik, istek ve çabuklukla yerine getirdiğini de göstereceksin. Sana şunu hatırlatayım yardımcı müdür yoldaş. Adamın unvanını yeniden ters söylerken bana da göz kırptı. Çiçek bahçelerinde kelebekler kadar eşek arılarının da bulunduğunu aklından çıkarma bir daha. Telefonu kapatıp sekreterini çağırdı ve başvuru belgesini vererek götüreceği yeri söyledi. Kız dışarı çıktığında direktör sakinleşmişti. Arkasına yaslanarak konuşmaya başladı. Bu senin için iyi bir ders oldu yoldaş, diyerek bir dünya ve ilk suni uydu modelini eline aldı. Yetki hakkında iyi bir ders. Pencereden dışarı tunduraya bakarak, aşağılarda önemli olan tek şey işte budur. Sonra ikimiz de ayağa kalktık. Teşekkürlerimi sunarak oradan ayrıldım. Bir saat sonra Hava Yolları Bürosu'nda sıra bekleyen devlet görevlilerinin arkasındaydım. Biletimi hazırlamışlardı. Ötekilerin bakışları altında kayıtsız bir tavırla bileti çantama koydum. Gece yarısı yurt dışına kalkacak olan uçağa binmeye karar verdim. Anne ve babamı arayarak tatile çıkacağımı bildirdim. Ve babam kayak merkezinden kendilerine telefon etmemi istediyse de, arkadaşlarla dağlarda uzun bir geziye çıkacağımızı ve hafta sonundan önce otele dönmeyeceğimi anlattım. O da dikkatli olmamı öğütledi. Gecenin karanlığında Tundra'da yürürken saray, devletin üstünde yükselen bir Bizans kilisesine benziyordu. Son kez karanlık odaya kapanıp 4 akademi üyesinin tüm yazışmalarını iki valize doldurdum. Belgelerin havaalanındaki aramada benim için zararlı olabileceklerini biliyordum ama gene de yanımda götürmekte kararlıydım. Bunlar benim düellodaki silahlarım olmuştu. Düelloyu kazanırsam saklanmaları gerekiyordu. Kaybedersem polis nasıl olsa onları ortadan kaldırırdı. 15 yıl sonra Washington DC'deki göçmen bürosu yetkilileri profesörüm olduğunu iddia eden yaşlı bir adamın geldiğini haber verdiler. Birleşik Amerika'da kalabilmek için gerekli mesleki tavsiyenameyi almak için beni bulmaya çalışıyormuş. Adamı görmeye gittim ve ikimiz de birbirimizi hemen tanıdık. Hiç değişmemişsin. Gözlerinde hala o kızgın papağan parıltısı var dedi. Sen de pek değişmemişsin profesör. Sesin eskisi gibi yine gür çıkıyor. Üzgün bir sesle. İnanamazsın ama devlete bunca yıl hizmet eden ben ülkeden kovuldum dedi. Bu yaşta neredeyse emekli olacaktım. Sen gençken ülkeden çıkmakla akıllılık ettin. Yeni bir hayata başlamam için vakit artık çok geç. Neden kovuldun? 19. yüzyıl devrimcileri hakkındaki yazımı hatırlar mısın? Bence onlar hayalci kişilerdi. İstersen böyle diyebilirsin. Parti gazetesinin benden böyle bir yazı hazırlamamı istemesinden 20 yıl sonra aynı parti bu yazıyı Yahudileri bu yolda ölen kahramanlar olarak göstermek için kaleme almakla suçladı beni. Ayrıca birinci karım da Yahudi olduğundan Siyonist ajanı diye parti beni bu ülkeden kovdu. Ben Siyonistmişim. Olacak şey mi bu? Anlayış göstermemi bekliyordu. Haklısın. Çünkü yazında Yahudilerden söz ederken katliamların, emekçilerin sömürücüler olan Yahudilere karşı meşru ayaklanmalar olduğunu ileri sürmüştün. Kolumu yakaladı. Çok iyi bilirsin ki ileri sürdüklerim yukarıdan verilen belirli talimatlara dayanıyordu. Her neyse, bunca yıl sonra kimin kimi dövdüğünün önemi yok artık. Şimdi önemli olan bir zamanlar öğrencim olduğundan sana yardım etmek için kendimi tehlikeye atmış olmam. Öyle mi? Evet, haberim bile yoktu. O araştırma için senin yurt dışına gitmeden bir yıl önce akademinin en yüksek derecedeki görevlileri tarafından hakkında ciddi bir soruşturma açılmıştı. Fısıltıyla konuşmaya başladı. Soruşturma büyük bir gizlilik içinde sürdürülmüştü ve İçişleri Bakanı'nca kışkırtıldığı anlaşılıyordu. Bana sorulduğunda akademiye verdiğim raporda öğrencilerim arasında senin yurt dışına gidecek bir aday olarak en dengeli ve üstün nitelik taşıyan biri olduğunu belirtmiştim. Teşekkür bekleyerek bana baktı. Karşılık görmeyince yeniden koluma sarıldı. Elbette kaderin üzerinde hak sahibi olduğumu iddia edemem. Fakat eski öğretmeninin senin için neleri göze aldığını bilmelisin. Acelem varmış gibi saatime baktım. Amerikan bankalarındaki kiralık kasaları gördün mü hiç? Hayır, neden sordun? Konunun değişmesi rahatlatmıştı onu. Kasada sakladığım bir şey almalıyım. Uzun sürmez. Benimle gelmez misin? Az sonra bankanın en alt katında bulunan kasa dairesindeydik. Bir görevli kapıyı açarak bizi içeri aldı. Dosyadakiyle karşılaştırması için görevlinin önünde bir kart imzaladım. Adam daha sonra bizi kasaların bulunduğu yere götürüp verdiğim anahtarla benimkini açtı. Profesör, burası çelikten bir sığınak diyerek hayretle çevresine bakınıyordu. Kolumu kasanın içine sokup kalın bir zarf çıkardım. Hisse senetleri, vasiyetnameler, belgeler, mücevher ve para sığınağı diyerek zarfın içinden iki mektup aldım. Profesör, az önce sözünü ettiğin soruşturmayı doğru olarak hatırladın, emin misin? Tabii, akademinin yüksek dereceli üyesi olan bir bilim adamı birkaç kez benden bilgi istemişti. Mektuplardan birini ona doğru uzattım. Bunu tanıdın mı? Gözünü takıp ilk önce başlığa, sonra da alttaki imzaya baktı. İşte bu mektup, resmi ve gizlidir damgasını taşıyor. Nasıl ele geçirdin bunu? Bana bu mektubu gönderen akademi üyesi de bir siyonist ajan olarak ülkeden kovuldu mu yoksa? Şaşırmıştı. Karşılık vermeden öteki mektubu uzattım. Bu kendisinin o mektuba verdiği cevaptı. Sanki ilk kez görüyormuş gibi dikkatle okudu. Şaşkınlığı biraz geçince, korkudan yazmıştım bunu diye mırıldandı. Oradayken sen de duymuşsundur o korkuyu. Korkudan, bağışla beni, diye yalvarırken gözleri dolmuştu. Birdenbire, bu mektubu nasıl ele geçirdin diye sordu. Mektubuna cevap yazdığın öyle bir akademi üyesi yoktu. Onu ben uydurmuştum. Olamaz, çok tanınmış bir adamdı. Bana gönderdiği mektubu kendisi imzalamıştı ve cevabının alındığı o üye ve akademi tarafından teyit edilmişti. Onu ben uydurmuştum diye tekrarladım. Onun adını kullanarak sana bir mektup göndermiş ve cevabının alındığında ben doğrulamıştım. Ne yapması gerektiğini bilemeyen profesör ayağa kalktı. Hatırlamak için kendini zorluyordu. Birçok arkadaşımdan da akademi tarafından hakkında gizli bilgi istendiğini hatırlıyorum. Doğrudur. Peki o mektupları kim yazmıştı? Ölü ruhlar, hepsi burada, diyerek kasamı gösterdim. Parlak floresan ışığı altında, saçsız başındaki deri ve yüzü gerilmiş, canlılığını yitirmişti. Bir şeyler söylemeye çalıştı, fakat birdenbire ışıktan rahatsız olmuş gibi gözlerini kırpıştırarak dışarı çıktı. O gider gitmez gerçeği söylediğime pişman olmuştum.